Ayrım 73, sayfa 621, 58. kısım. Henry Lebel, Moskova dışındaki istasyonda pencerenin yanına yerleşmiş, rahatsız bir şekilde sigara içiyor, camın dışında lapa lapa yağan kara endişeyle bakıyordu. Lebel'in yanında, ağzında sigarasıyla duran adam, hastalık derecesinde sıskaydı. Kafasına yağlı bir kasket geçirmiş, kirli paltosunun altına da tren makinisti üniforması giymişti. Yüzünü yağlı bir paçavrayla silerken gözlerindeki şaşkınlık hemen görülüyordu. Dışarıdaki rayların üzerinde kara gövdesi çamura bulanmış, bacasından cılız bir duman yükselen bir tren duruyordu. "Bir ara korkmaya başladım Henry," dedi adam. "Dün akşam sen anlaştığımız gibi telefon etmeyince otelini aradım. Moskova'ya gelmediğini söylediler. Sonra son dakikada sen arayıp her şeyin planladığımız gibi olduğunu söyledin. Şimdi de koltuk değneğine ihtiyacın varmış gibi toparladığını görüyorum. Neler olduğunu anlatmayacak mısın?" Lebel 3 günden beri ilk sigarasının keyfini çıkarmaktan uzaktı. Lukin ona bir morfin iğnesi daha yapmış, bacak arasındaki sancıyı hafifletmişti. Acının yerini sanki bir duyarsızlık almıştı. Yine de yürürken çok zorlanıyordu. Aslında dinlenmeye, bir de iyi bir doktora ihtiyacı vardı. İkisinin de beklemesi gerektiğini düşündü. Samur yakalı paltosuna dökülen benekleri silkeleyip adama döndü. "Boş ver Nikolay. Başımdan hoş olmayan bir macera geçti diyelim. Önemli olan buradayım." Yüzünü buruşturarak elindeki ucuz sigaraya baktı. "Bu Bolşevik maytabından daha iyi bir şey bulamadın mı?" "Benim için bu kadarı da iyi." "Benden kazandığın parayla Havana içmen gerekirdi. Saat kaç?" Adam saatine baktı. "Neredeyse bir. Arkadaşlarım biraz gecikti. Geleceklerinden emin misin? Eğer gelmezlerse ikimizin başı da bir sürü dertten kurtulur." Lebel gözlerini makiniste dikti. "Gelecekler. Anlaşmamızı unutmamaya çalış." "Hey, seni hiç kandırdım mı? Gelmeseler de paramı alırım. Böyle anlaşmıştık." "Paranı alacaksın Nikolay. Mallar teslim edilir edilmez." O sırada istasyonun sağında farlar göründü. Lebel'in yüreği hızla çarpmaya başladı. Silenski BMW'den indi. Yanında KGB üniformalı Lukin vardı. Nikolay üniformayı görünce ağzından sigarasını düşürdü, dehşetle mırıldandı. "Lenin'in başı için, yandık. Neler oluyor?" "Endişelenecek bir şey yok. Rahatla Nikolay. Yolcuların geldi." "Rahatlamak mı?" "Eğer farkında değilsen söyleyeyim. Arkadaşının sırtındaki KGB üniforması." Lebel yorgun bir sesle, "Beni ayağa kaldır," dedi. Nikolay kalkmasına yardım ettikten sonra da, "Burada bekle." İstasyon kapısını açtı, topallayarak çıktı. Silenski ile platformda karşılaştıklarında birkaç adımdan fazlasını başaramamıştı. "Her şey yolunda mı?" diye sordu Silenski. "Makinist seni durumdan daha söz etmedim. Gelmenizi beklemeye karar verdim." "İçimden bir ses Nikolay'ın bundan hoşlanmayacağını söylüyor. Binbaşı Luki'nin eşi haberleri duyunca ne yaptı?" Silenski arkasına dönüp Luki'nin arabadakilere yardım edişine baktı. Nadia elinde küçük bir çantayla BMW'den çıkarken sendeleyip kocasının koluna yapıştı. Ne olduğunu anlamıyor gibiydi. "En azından çok şaşırdı," dedi Silenski. "Biraz da kızdı ama bunu bekliyorduk." O sırada arkalarındaki kapının çarptığını duyup döndüler. Makinist sert adımlarla Lebel'a doğru geliyordu. "Henry, burada ne bokuyorsun?" Silenski kısaca, "Planda bir değişiklik," dedi. "İki yeni yolcun daha var." Makinist öfkeden kıpkırmızı yüzünü Lebel'a çevirdi. "Anlaşmamız böyle değildi. En fazla 2 kişi demiştik. Beni idam mangasının karşısına mı göndermek niyetindesin?" "Nikolay, maalesef durum değişti." "Bunu bir daha söyleyebilirsin. Anlaşma anlaşma yok. Bunu kabul etmem imkansız." Lebel, "Beni dinle Nikolay," dedi. "Paranı almak için bu 2 yolcuyu da götürmek zorundasın. Kaldı ki senin için fazladan bir zarf daha hazırladım." "Böyle anlaşmamıştık. Zaten hayatım yeterince tehlikede. O parayı harcama fırsatı bile bulamayacağım." "Benimle oyun oynama Henry. Oyun oynamaya ne zamanın ne de sabrım var. Zaten tren gecikti. 2 kişi alırım fazla değil. İster kabul et, ister reddet. Burada ne yaptığımı sanıyorsun? Bir turvatı mı yönetiyorum?" "Herkes sınırın öte yakasına geçtiği anda fazladan 10.000 ruble. Söz veriyorum. Bununla Karelya'daki sevgiline istediğin kadar şampanya ve çamaşır alırsın." Nikolay tereddüt etti, sonra yeşil BMW'ye, arabanın arkasından inmeye çalışanlara yardım eden KGB üniformalıya baktı. Karın altında otomobilden çıkanların yüzünü göremiyordu. "Bunlar kim?" "Senin yolcuların. Bu kadarını bil yeter. 3 kadın, bir de çocuk." Bu iş giderek bir dul ve yetim toplantısına benzemeye başladı. Çocuklar dert çıkarır. Ya sınır muhafızlarından biri vagonun altına baktığı sırada çocuk ağlamaya başlarsa? Eğer işini yapıp onlara her zamanki rüşveti verirsen, vagonun altına falan bakmazlar. Üstelik çocuğa uyku ilacı verilecek. Bütün yol boyunca da uyuyacak. Nikolay'ın endişeleri geçmemişti. Hayır anlamında başını salladı. Hala çok riskli. Çenesiyle Slenski'yi gösterdi. Ya bu? Bu kim? Slenski cebinden bir KGB kimliği çıkarıp makinistin burnuna tuttu. Hayatını kurtaracak biri yoldaş, BMW'ye ötekileri platforma çıkarmaya çalışan Lukin'e baktı. Orada gördüğün adam da benim arkadaşım, binbaşı Lukin. Slenski sözlerin etkisini göstermesi için bekledi. Senin küçük kaçakçılık hikayeni bütün ayrıntılarıyla biliyor. Aslında Monsieur Lebel'la ben araya girmeseydik seni tutuklamak üzereydi. Nikolay daha da sarardı. Korkuyla Lebel'a baktı. Seni piç, korkulacak bir şey olmadığını söylemiştin. Söyleneni yaptığın sürece yine olmayacak, diye araya girdi Slenski. Yolculardan biri batıya göndermek istediğimiz bir ajanımız. Onu burada bırak, sana söz veriyorum. Yarın sabah idam mangasının önüne çıkman için elimden geleni yapıyorum. Nikolay bembeyaz bir yüzle yardım ister gibi Lebel'a baktı. Haklı, dedi Lebel. Öyleyse bana neler olduğunu anlatın. Slenski, bu devlet güvenliğiyle ilgili bir konu, seni kesinlikle ilgilendirmez, dedi. Sen her zamanki gibi işini yap. Kimseye gizli yükünden de söz etme. Belli bile etme. Bizi yarı yolda bırak, karşılığını çok ağır ödersin. Becerebilecek misin? Nikolay içini çekti. Fazla seçeneğim yok galiba, öyle değil mi? Dedi. Slenski arkasını döndü. Hızla platformadakilerin yanına gitti. Gevşe Nikolay, dedi Lebel. İşinin iyi tarafını görmeye çalış. Hangi iyi tarafı? Artık KGB için çalışıyorsun. Nikolay yük vagonlarından birinin kapısını kaydırarak açarken Lebel'la Slenski platformda yan yana onu izliyorlardı. Nikolay elinde bir alet çantası ve çelik bir manivela ile vagona girdi. Döşemeleri gevşetmesi çok uzun sürmez, dedi Lebel. Daha önceden havalandırma delikleri açmıştı. Bu yüzden nefes almakta zorlanmayacaklar. Tren hareket ettikten sonra arkadaşların saklandıkları yerden çıkabilirler. Ama sınıra yaklaştıklarında yeniden saklanmaları gerekecek. Tabii eğer oraya kadar varırsak. Bana bir sigara ver. Lebel Slenski'ye bir sigara uzattı. Sonra vagonun yanında platformda titreyerek bekleyenlere baktı. Lebel Slenski'ye bir sigara uzattı. Sonra vagonun yanında platformda titreyerek bekleyenlere baktı. Luke'in karısına sarılmıştı. Lebel Nadia'nın ağladığını gördü. Onların yanında Anna çocuğunu kucağına almış, Irena da çocuğun elbiselerini düzeltiyordu. Kız arkadaşını tanıyorum, dedi Lebel. Peki küçük kız kimin nesi? Slenski kibritini istasyonun sütunlarından birine sürtüp sigarasını yaktı. Kızı. Çocuk KGB yetimhanelerinden birindeydi. Onu kurtarmak için binbaşı Lukin, Beria'nın imzasını taklit etmek zorunda kaldı. Lebel korkuyla, ''Aman Tanrım, bu iş gittikçe de kötüleşiyor.'' dedi. ''Bu gece olanlardan sonra bunun önemli olacağını sanmam. Umarım haklısındır. Senden istediğimi yaptın mı?'' Lebel cebinden bir otomobil anahtarı çıkarıp Slenski'ye uzattı. ''Tek bulabildiğim bir MK kamyonet. Ticaret Bakanlığı'nda çalışan ve bana küçük bir borcu olan bir tanıdığım arabayı söylediğin yere park etti. Yarın sabaha kadar çalıştığını bildirmeyecek. Yarın sabaha kadar çalındığını bildirmeyecek. Teşekkürler. Ya tren? Onu da ayarlayabilecek misin? Bu biraz daha riskli. Moskova'nın bir saat kadar dışında, Klin diye bir istasyonda durup Helsinki'ye gidecek kömür vagonlarını alacağız. Bir saatten fazla sürmez. Nikolay kazan için su alıp bazı uydurma tamirler için bu süreyi 2 saate çıkarabilir. Ama daha fazla uzatamaz. Yoksa demiryolu yetkililerin dikkatini çeker. Yani eğer bize katılacaksan fazla gecikmemen gerekir. Mümkün olduğu kadar uzun durmaya bak. Lebel endişeli bir sesle, zaten işi gereğinden fazla uzattık bile, dedi. Öyle değil mi? Slenski sigarasını uzağa bir fiskeyle fırlattı. Neşelen Henry, hala nefes alabiliyorsun. Çok daha kötü olabilirdi. Bundan sonra bir daha Moskova'yı görmeyeceğim. Görmek bile istemediğimden değil. Tabii eğer Irena'yı kurtarır, bunun keyfini çıkaracak kadar yaşayabilirsek biraz teselli bulacağım. Hala Helsinki'ye varacağımıza inanıyor musun? Eğer diğer seçenekleri düşünürsen bu denemeye değer bir fırsat. Lebel kaşlarını çattı. Bir şey söyleyebilir miyim? Fransız direnişinde 4 yıl geçirdikten sonra insanın burnu koku almayı öğreniyor. Bütün bu işte leş gibi kokuyor. Seninle Lokin arasında geçenleri sormanın bir yararı yok herhalde. Hiç sorma, daha iyi. Lebel omuzlarını silkip treni gösterdi. Anlaşılan senin de veda etme zamanı geldi dostum. Gidip Nikolay'ı bu kadar geciktirenle bir bakayım. Anna kızını İrena'nın kucağına bırakıp yaklaşırken Lebel da topallayarak trenin yanına gitti. Sonra Anna kollarını Slenski'nin boynuna doladı, sıkıca kendine çekti. Luki'nin yaptıkları için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Karısıyla ilgilen, yeterince teşekkür etmiş olursun. Slenski'nin yüzüne baktı. Sen ve Lukin bize katılmayacaksın değil mi? Ha, bunu ben de bilmiyorum. Adamın yüzünü inceledi, gözleri yaşarmıştı. Yalan söylüyorsun Alex, yalan söylediğini sen de biliyorsun. Lütfen, eğer fikrini değiştirmek için çok geç değilse... Hem de çok geç, maalesef. Sonra dudakları birleşti, Anna'nın hıçkırıklarını duydu, sonunda ayrıldılar. Uzunca bir süre Anna'nın yüzüne baktı, eli genç kadının yanağına uzandı. Kendine iyi bak Anna Hore, sana Sasha ile birlikte uzun ve mutlu bir hayat dilerim. Alex, lütfen benimle gel. Birden tren düdük çaldı, Lebel vagonun kapısında görünüp, ''Bir dakika daha devam ederseniz gözyaşlarımı tutamayacağım.'' dedi. ''Nikolay hazır olduğunu söylüyor. Hadi artık gidelim. Burası Paris garı değil.'' Buharlı lokomotif canlanmış gibiydi. Bir çığlık daha kopardı. Slenski Anna'nın elini tutup trenin yanına çekti. Lucien Lebel'in makinesinin yanına çıkmasına yardım etti. Sonra da ötekileri bindirdi. Hepsi son kez birbirlerine baktılar. Slenski ve Anna, Lucien ve Nadia. Sonra Irena vagonun kapısına çekti. Ağır kapı kayarak kapandı. Lebel lokomotiften sarkıp el salladı. Şimdilik Allah'a ısmarladık yoldaşlar. Şansımız varsa hep birlikte Helsinki'de şampanya patlatırız. Slenski balkona bakan Likun'in gözlerinde derin bir üzüntü gördü. Sonra lokomotif yeniden düdük çaldı ve harekete geçti. Lukin platformun önünden geçen vagona sanki gitmesine engel olmak ister gibi dokundu. Tren hızlandı, vagon önünden uzaklaştı. Slenski, veda ettin mi? Diye sordu. Bu koşullar altında edebileceğim kadar. Nadia anlattıklarını nasıl karşıladı? Tekrar görüşeceğimizi söylediğimde bana inandığını sanmıyorum, dedi Lucien büyük bir üzüntüyle. Yine de en iyisini yaptığını biliyor çocuğumuz için. Anna'nın kızını almaya giderken Leningrad istasyonunda durdum. Helsinki'ye giden demir yolunun sorumlusuna Beria'nın mektubunu gösterdim ve Lebel'in treninin yolunun açık tutulmasını söyledim. Trenin hiçbir koşul altında durdurulmaması, geciktirilmemesi gerektiğini anlattım. Yoksa Beria'nın karşısında hesap vereceğini belirttim. Umarım söylediklerimi yapar. Artık bir mucize olup hayatta kalmalarını ummaktan başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Slenski'ye döndü. Yüzü dayanılmaz bir acının izlerini taşıyordu. Korkunç bir dünyada yaşıyoruz abi ama elden ne gelir? Ya Anna, aranızda bir şey var değil mi? Slenski omuzlarını silkti. Başka bir zamanda, başka bir yerde, başka koşullarda kim bilir neler olurdu ama artık çok geç. Durakladı. Sesinde ufak da olsa pişmanlık belirtisiyle devam etti. Hala fikrini değiştirecek vaktin var. Lucien hayır anlamında başını salladı. Bunu Katya için yapıyorum, annem ve babam için, ikimiz için. Slenski kardeşinin koluna dokundu. Öyleyse gidelim, fazla zamanımız yok. Ayrım sonu. Sayfa. Ayrım sonu. Sayfa 627.